Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 1 Ekim 2021 günlerden Cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan haberleri size aktarmaya çalışacağım. Son 24 saatin haberlerini. Covid gündemi giderek artık gündemin alt sıralarına düşüyor. Dünya çapında 234 milyon civarında vaka var. 4.8 milyon can kaybı. Artık çok da değişmiyor. Az oynuyor. Çünkü aşılamayla birlikte... vaka sayıları her ne kadar artış sergilese de can kaybı azalmış durumda. Buna bağlı bir durum aslında bu ölü sayılarında, can kaybı sayılarında daha az çıkması. Tabii önlemler kaldırılıyor. Japonya'da, Avustralya'da kısıtlamalara son verme kararları var. Birazdan aktaracağım. Türkiye'de 29 binden fazla yine vaka çıktı. 216'da can kaybı, ortalama 200'lerde gidiyor. Salgının ekonomik sonuçlarını bütün dünyada yaşıyoruz. Maalesef hayat her yerde daha pahalı hale geliyor. Enerji fiyatları patlıyor. Amerikan yönetimi de enflasyonist ortamı tartışıyordu. Hükümetin kapanması söz konusuydu yine ama savuşturuldu bulunan uzlaşmayla. Fakat tabii Joe Biden'ın sözünü ettiği altyapı reformları, bu Amerika'nın biraz geride kalması Çin'le rekabette, bu itiş kakışta çok da çıkamıyormuş gibi bir manzara var. Asya'da yine Kuzey Kore ile ilgili notlar olacak. Taliban notları var. Taliban'ın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Kabil'de misyon temsilcilerini ağırladı. Türkiye Büyükelçisi Cihat Enginay'ın da katıldığı toplantıda mesajlar vermişler. Avrupa Birliği Avustralya ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerini bir ay ertelemiş. Biraz Amerika'nın Birleşik Krallık ve Avustralya ile birlikte oluşturduğu AUKUS ismini verdiği savunma paktına bağlayanlar çok. Fransa'nın Canberra'ya tepkisi devam ediyor. Avustralya'ya denizaltı ihalesi çöpe atılmıştı. Onun yerine ABD ya da Britanya'dan nükleer denizaltı alımı söz konusu. Britanya'da sürücü yetersizliği biraz Brexit'in sonucu olduğunu söylemek lazım. Akaryakıt krizi devam ediyor. Biraz da komik manzaralar olduğunu belirtmek gerekiyor. Atla gidenler Instagram'dan görüntüler paylaşmışlar. Türk Yunan istikşari, dilimi istikşariye alışmış, istişari deniliyor artık efendim. Görüşmeleri 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak. En son Atina'da yapılmıştı. İlişkiler, verilen mesajlar karşılıklı çok da iyi değil, olumlu değil bu koşullarda olacak. Meclis açıldı. Cumhurbaşkanı Amerika BM ziyaretinde ki pandemi, iklim öne çıkan başlıklardan birisiydi. İklim anlaşmasını söz verdiği gibi meclisin açılmasıyla TBMM'ye göndermiş durumda. Glasgow'da zirve var, iklim zirvesi var Kasım başında. Joe Biden'la yeniden görüşme fırsatı bulacak. Ondan önce G20'de. Roma'da daha önce Ekim ortasında bir görüşmeleri olacak. Türk-Amerikan ilişkilerindeki sancıların devam ettiğini belirtmek lazım. Yeni Büyükelçi Senato oturumlarında ben de aktarmıştım size aslında. Bu hafta Ankara'ya gelmesi beklenen yeni Büyükelçinin mesajları vardı. S-400'ler dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkiler. Amerika'nın özellikle Ukrayna konusunda Türkiye hükümetinin tutumundan memnun olduğu da anlaşılıyor bu verdiği cevaplarda. Ama tabii Joe Biden'la ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları son Amerika'dan dönüşte, gerek Amerika'dan dönüşte biraz Biden yönetiminden şikayet edici nitelikteydi. Hemen ardından Soçi'ye gitti. 29'unda günübirlik ziyaret oldu. Dün de konuştuk. Önceki gün ilk görüşmenin yapıldığı günde konuştuk bu konuyu. Bugün de devam edeceğiz yankılarını almaya. İsmail Hakkı Pekin, İstinye Üniversitesi Güvenlik Savunma Stratejileri Uygulama Araştırma Merkezi'nin koordinatörü, aynı zamanda kor general emekli, Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Amerika ilişkilerine dair bu son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini programın ikinci yarısında alacağız efendim. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'ın BM toplantıları sonrası analizleri var. Bakan yardımcısının analizleri var. Suriye'nin kuzeyinde İdlib, Suriye'nin İdlib bölgesinde bir takım gelişmeler bekleniyor Soçi toplantısı sonrasında. Bunlara da bakacağız. Orta Doğu'dan başka başlıklar da var. Özellikle de İran ve Azerbaycan arasındaki gerilim had safhaya çıkmış durumda. Öyle ki İran Kara Kuvvetleri Komutanı çok sert mesajlar verdi. Bütün bunların sebebi aslında biraz da Azerbaycan'ın çok uzun zamandır İsrail'le geliştirdiği silah alımlarına da dayanan yakın ilişkiler. Yani İran'ın sınırları içerisinde İsrail'le bir üs verdiği iddiaları var İran'ın. Üs var mı yok mu doğrusu kimse tam olarak söyleyemiyor. Ancak sınırda İran'ın başlattığı tatbikatlar verdiği mesajlar oldukça sert Azerbaycan'a. Aliyev de bu konuda açıklamalar yapmış durumda. Mısır'da Müslüman kardeşlere yönelik bir operasyon var. Kendilerini yenilemeye girişmişler. Epey bir mali kaynak ele geçirilmiş gibi gözüküyor. Hepsinden notları haftanın sonunda size aktarmaya çalışacağım. Bütün başlıklardan elimden geldiği kadarıyla başlamadan yine her gün olduğu gibi frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım Twitter hesabımdan. Oradan da tıklarsanız ve like ederseniz çok da seviniriz, memnun oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet efendim, kısıtlamaları kaldıranlar en başta Japonya'da ve Avustralya'da artık Covid kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor. Belli kademeler olmakla birlikte Japonya 4 Ekim'de yeni başbakanı seçilecek, yeni bir döneme girecek. Salgınla mücadelede yaklaşık 19 eyalette başkent Tokyo dahil uyguladıkları kısıtlamalara son verme kararı almış durumdalar. Avustralya'da da Scott Morrison başbakan yaptığı açıklamayı Kasım ayından itibaren artık serbest olacak. Bayağı sıkı uygulanmıştı Avustralya'da kısıtlamalar. Finlandiya ise ilk çiftlik hayvanlarını aşılayacak ülke olacak Avrupa'da, öyle gözüküyor. Oralarda da bir takım sıkıntılar olmuştu. Bundan sonra bir de hayvanlar üzerinde de görebiliriz. Yavaş yavaş aşılarla birlikte Covid gündemi de azalıyor. Çin'den dikkat çekici bir haber var. Çinliler sıfır vaka şiarını eksik etmediler. Gördükleri yerde önlem aldılar, kapanmaya gittiler ve bu dünyanın geri kalanıyla kıyasladığımız zaman, ki işte Amerika'da baktığımız zaman 698 bin, 700 bine yaklaştı can kaybı sayısı. Çinliler hakikaten büyük bir başarı sergilediler. Şimdi bir de efendim bir otel, konaklama tesisi daha doğrusu, karantina tesisi kurmaya başlamış Çinliler, kurmuşlar daha doğrusu. 5000 odalık Guangzhou kentinde bir tesis inşa etmişler. Valla enteresan bir yer hakikaten. 260 milyon dolara mal olmuş. Çin tarzını işletmişler. 46 futbol sahası büyüklüğünde acayip bir tesis. 3 aydan kısa sürede de bitirmişler Çinliler. Burada konaklama olacak. Görüntülü odalardan sohbetler, efendim kamera sistemi, yapay zeka, robotlar yemek servisi yapacaklar. Bunları niye söylüyorum? Britanya'da, çünkü özellikle Türk vatandaşları örneğin çok büyük sıkıntılar çekmişlerdi. Otellerde karantinaya alınan 14 gün adeta tecritteyiz diye. Çinliler bu işe de el atmışlar gibi gözüküyor. Dünyanın en modern karantina merkezini havaalanından özel olarak alıp götüreceklermiş. Böyle bir acayip işlere kalkışıyor Çinliler. Evet, Türkiye'de 216 can kaybı açıklandı. Dün akşam Sağlık Bakanlığı tarafından 29.104 yeni vaka var maalesef. Ama ekonomik durum o kadar vahim ki hepimiz de görüyorsunuz. Söylemeye de gerek yok aslına bakarsanız. Enflasyondaki artış, hayat pahalılığı, markete gitmek yeterli durumu anlamak için. Ücretlerinize yapılan zamlarla aldığınız ürünlerin her ay artış oranlarını kıyaslamak zaten olayı görmek için yeterli. Bu koşullarda pandemi, kapanma, sağlık, çok zor yani. Dolayısıyla yeni bir kapanmanın gündemde olmayacağı anlaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da okulların kapanmasının söz konusu olmadığını dile getirmiş. Böyle insanlık yeni korona döneminde böyle yaşayacak, öyle görüyoruz. Amerika'da tabii bu salgın Amerikan ekonomisini de sarstı. Enflasyon tartışmaları da olmuştu. Şimdi yine hükümetin klasik, Amerika'da her yönetim iş başına geldiği zaman yaşanan bir şey, hatta ara ara da yaşanıyor. Geçici bütçe tasarısını geçirdiler 3 Aralık'a kadar. Bir ortalık sükunete uğradı. Federal hükümet ödemeleri yapamıyor çünkü anlaşma sağlanamazsa. Bir takım cumhuriyetçiler de demokratlarla birlikte oy vermiş ve kısmi kapanma sürecine benzer bir şey yaşamadan atlatmayı sağlamışlar. Tabii bir 3,5 trilyon dolarlık iç yatırım tasarısı vardı Joe Biden'ın. Bir de 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı vardı ama onu bir türlü görüşemediler. Çünkü harcama tasarısı büyük bir tartışma yapıyor, çıkartıyor Amerika çapında. Amerika'nın çürüyen altyapısını yenilemek ve bir takım sosyal güvenlik programları öneriyordu Joe Biden. O kolay olmayacak kongrede işi, öyle gözüküyor. Borçlanma sınırı tartışmaları da var. Hazine Bakanı, Maliye Bakanı Janet Yellen kongre gereken adımı atmazsa temerrüde düşeceğiz diye uyarılarda bulunuyordu. Borçlanma yetkisini, tavanını yükseltme çıkışı yapmış durumda. Bu arada CNBC'ye bir İngiliz yatırımcı, önde gelen bir yatırımcı konuşmuş. Amerika'yı büyük buhrandan daha büyük bir ekonomik kriz beklediği kehanetinde bulunmuş efendim. Çünkü balon var, piyasa böyle her şeyi çok sakin karşılıyor ama patlayınca çok vahim hale gelecek demiş. Tabii böyle bir iddia olarak bunu aktarıyoruz. Joe Biden anketlerde düşüşte gibi gözüküyor. Gallup anketinde böyle çıkmış, 13 puan kaybetti. Haziran'dan bu yana %43'e düştü diyor Gallup. Aynı şekilde Associated Press ve Nork Center'ın anketinde de %50'lik bir onay oranı var. %49 onay vermiyor Biden'ın başkanlığına. Ağustos'ta %54'teydi diyor bu anket. Ve düşüş var. Tabii sıralananlar Afganistan'dan fiyasko tahliyeler, Texas sınırında, Meksika sınırından göçmen Haitililerin akışı, onlara muameleler, Covid-19, Delta varyantı gibi gibi konulardan bahsediliyor. Ben size aktarmıştım, CIA'nin 2017'de Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusunu Londra'daki Ekvador elçiliğinden kaçırmak, suikastle öldürmek, onları Assange'ı Rusya'nın kaçıracağından hareketle Rus aracına, uçağının tekerleğine ateş açmak gibi gibi çılgın fikirler ortaya attığı Yahoo News'un araştırmasıyla ortaya konulmuştu. Mike Pompeo, o dönemin Dışişleri Bakanı, adeta bir takım planlarını doğrular, açıklama yapmış efendim. Tabii biraz öfkelenmiş, 30 kadar yetkili Yahoo News'a konuşmuşlar. Nasıl konuşurlar? Vatana ihanet anlamına gelir bu. Biz Amerikan yasalarına aykırı bir eylemde bulunmadık demiş. Evet, Amerikan yasaları tabii yurt dışında bu tarz icraatları yasa dışı olarak tabii çok da görüyor mu? O da tartışılır efendim. Onların bu sızıntılara yer veren isimlerin yargılanmasını salık vermiş kendisi. Tabii bir takım, tabii WikiLeaks'in Amerika'nın düşmanı olduğunu, Julian Assange'ın dolayısıyla kendisine yönelik bir takım faaliyetlerde bulunduklarını da teyit etmiş. Hangisi olduğunu bilemiyoruz tabii ama dolaylı yoldan haberin doğrulanması gibi onların peşinden gitme yükümlülüğümüz var diyerek ifade etmiş durumda. Amerika, Kuzey Kore'ye diyalog önerdi, ön koşulsuz, ama Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un bunu kabul etmedi. Amerika'nın kendilerini yanıltmaya çalıştığını dile getirmişti. Yine tabii hipersonik testlerden sonra uçak savar füzesi de test etmiş durumda Kuzey Kore. Japonlar biraz gerilmiş vaziyetteler. BM Güvenlik Konseyi'nde de konuşuldu bu mesele. Böyle bir tablo var. Bu arada Rusya'dan bir haber var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, Rusya'nın Amerikan yönetimine nükleer varlıklarda dondurma önerisini bir daha tekrarlamayacağı ikazı yapmış. Tek seferlik bir öneri bu demiş. Amerika'yı bilgilendirdik. Bu kaçırılmış bir fırsat vurgusu yapmıştı. Yapmış. START anlaşmaları, görüşmeleri vardı. Stratejik diyalog, silahsızlanma meseleleriyle ilgili. Ama tabii sürede geçiyor, zaman da geçiyor. Evet, Taliban Afganistan'da kontrolü ele geçirdi Amerikan yönetiminin. NATO'daki müttefikleriyle birlikte Afganistan'dan çekilmesinden sonra silah zoruyla Taliban Afganistan'ı ele geçirmiş durumda. Kendini de kabul ettiriyor. Dışişleri Bakan Vekili diyelim, çünkü geçici hükümet kurdular. Emirhan Mut'taki Kabil'de misyon şeflerini toplantıya çağırmış. Görüntüleri de var. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihat Enginay da katılmış bu toplantıya. Yabancı temsilcilerin her türlü güvenliğini sağladıklarını belirtiyor. İnsani yardım gönderenlere teşekkür ediyor. Taliban'ın Dışişleri Bakanı dünya ile yeni bir fasıl açmak istediklerini dile getiriyor. Yarım kalan projelerinizi de tamamlayın. Hani bizimle alışın, bizimle yaşamaya demeye getirmiş, diyaloğa da açığız vurgusu yapmış durumda. Bu arada Afgan kadınlar çalışma ve eğitim hakkı için yine Kabil'de protesto gösterisi yapmışlar ama onlarla artık çok ilgilenen kimse yok. Çok laf var ama hiçbir icraat yok. Zaten nasıl olacak o icraat? Askeri anlamda bütün kontrol Taliban'ın eline geçmiş vaziyette. Afganistan biraz unutuluyor desek yeridir aslında. İlk tepkiler artık dindi. Evet, Amerikan yönetiminin Asya Pasifik ya da Amerikalıların ifadesiyle Hint Pasifik bölgesine yönelmesi, Afganistan'dan çekilip Obama döneminden beri uygulanan pivot Asya politikaları, ki 15 Eylül gibi Joe Biden Birleşik Krallık ve Avustralya ile birlikte yeni bir savunma paktı, yüksek teknoloji paylaşımı içeren ve Avustralya'nın da denizaltılarını nükleer denizaltı sahibi, nükleer güçle çalışan denizaltı sahibi kılmayı içeren AUKUS isminde ülkelerin baş harflerinden oluşan bir pakt açıklamıştı. Fransa bu yüzden Avustralya ile 2016 tarihli denizaltı anlaşmasından olduğu öfkesini dile getirdi Fransızlar. Şimdi Avrupa Birliği'nden bir haber geldi. Serbest ticaret anlaşmaları, görüşmeleri var. Avustralya ile pardon efendim, kedi yine. Kedi, benim kedim bu sıralar biraz masanın üstüne çıkmayı adet edindi. Kusura bakmayın, yayın kesintisi için yine böyle bir durum oluştu. Evet, nerede kalmıştım? Avrupa Birliği Avustralya ile serbest ticaret anlaşması görüşmeleri yürütüyordu ama bir aylık bir ertelemeye gittiler. Biraz Fransa'nın öfkesini dindirmeye yönelik bir girişim gibi gözüküyor. Avrupa Birliği de tepki göstermişti. Fransa, Avustralya'nın Britanya ve Amerika ile yaptığı bu yeni anlaşmayı sırtından bıçaklanmak olarak nitelemişti. Şimdi erteleme için Avustralya Ticaret Bakanı yola çıkmış ama demişler ki bir ay sonra görüşelim. Kasım'da yapılacağı söyleniyor şimdi. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın da Senato'daki konuşmasında Amerika'ya öfkelerinin henüz geçmediği, krizin henüz geçmediği mesajları vardı. Avustralya'yı da yalancılıkla suçladı en son kendisi. Aynı gün, bu AUKUS'un ilan edildiği gün, Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan kendilerine bir mektup geldi ve denizaltı anlaşmasının yolunda gittiği, memnun olduklarını bildirdiklerini söylüyor. O zaman yani birileri yalan söyledi diyor, hala öfkeleri geçmemiş vaziyette. Amerika'ya elçi yollandı Biden'la Macron görüşünce ama Avustralya elçisi daha çabuk yollanmayacakmış gibi gözüküyor. Le Drian bu arada açıklamasında, bu stratejik Avrupa krizi demiş ve Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin desteğine ihtiyacı olduğunu söylemiş. Amerika ile transatlantik hattında bir küçük problem çıkmış durumda. Britanya ile de ilişkileri kötüleşmişti. Zaten balıkçılık, Brexit sonrası en baş krizleri ve de göç sorunu Fransa ile Britanya arasında. Evet, Britanya'da da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar. Brexit sonrası tanker şoförü, ağır vasıta şoförü eksikliği var ülkede. Dolayısıyla boş depolarla insanlar istasyon istasyon geziyorlar. Görüntüleri çok çarpıcı. Bir şahıs Thames Ditton kasabasına bağlı Süre bölgesinde Gasly Dolphin diye isimli birisi atla gitmiş. Instagram'dan yayınlamış. Petrol kuyruğunda at üstündeyim demiş. Bir şarkı söylemiş. Onlar havuçla çalışır. Siz akaryakıt peşindesiniz. Bakın benim atım ne güzel havuç yiyor demeye getirmiş. Bir de Cristiano Ronaldo, Portekizli yıldız Manchester United'ın, onun da lüks Bentley marka aracına benzin bulamamışlar efendim. Sürücüsü perişan olmuş. Böyle bir durum. Dikkat çekici bir haber. Güneydoğu Karayip Devleti Barbados'tan geldi. Commonwealth, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi idi Barbados, ama parlamento ülkenin anayasasını değiştirdi ve cumhuriyet ilan etti. Artık kraliçeye bağlı olmaktan çıktıklarını duyurdu. 1966'da aslında bağımsızlıklarını kazanmış olsalar da İngiliz Milletler Topluluğu'nun parçasıydı. Devlet başkanı artık kraliçenin eski genel valisi olacak. Dame Sandra Mason ismi de genel valiyken uygun konumu onu seçeceğiz demişler. 30 Kasım'da bağımsızlık yıl dönümünde yeni bir ülke olacak, cumhuriyet olacak efendim. Evet, Avrupa'da doğalgaz 100 euroyu geçmiş, rekor kırmış, rekor tazelemiş durumda. Öyle bir hal var ki Çin'den enerji firmalarına mesaj gitmiş. Aman tedariki güvence altına alın diye. Sadece evlerde kullanılan değil tabii, sanayide kullanılan, enerji şirketlerinin ihtiyacı için kullanılan doğalgazdan bahsediyoruz. Tedariğinden bahsediyoruz Türkiye'de de. Doğalgaz ve LPG zammı var. Yine artık kaçıncı oldu? Elektrikle doğalgaz hakikaten çok çok pahalı. İnsanın yeter demesi falan geliyor içinden. Böyle bir durum var. Türk-Yunan ilişkilere bakalım. Yunan Başbakanı son dönemde yumuşak mesajlar veriyor. Genel olarak Türkiye göç krizinde çok önemli, birlikte çalışmalıyız diyor, ama bir yandan da tabii en son Fransa'yla anlaşma, 3 yeni Fırkateyn ve Rafael uçakları anlaşması, savunma anlaşması imzalanmıştı. Bir yandan da tatlı dilli konuşuyor Mitsotakis. Atina Demokrasi Forumu'nda da yine öyle yapmış, öyle söylemiş. Göç konusunda kararlılıklarını dile getirmiş. 2020'nin başlarındaki gibi Türkiye'den kapıları açarlarsa bunun tekrarlanmasına izin vermeyiz demiş, ama yapıcı bir biçimde de Türkiye ile çalışmak lazım demiş. Aslında en samimi lafları BM Genel Kurulu'nda söylemişti. Biz Türkiye ile ilişkileri AB'ye mal ettik demişti Yunan Başbakanı. Şimdi 6 Ekim'de Ankara'da istişari görüşmeler yapılacak. Daha önce 16 Mart'ta Atina'da gerçekleştirilmişti. Ege, Akdeniz meseleleri ele alınıyor efendim. Bu arada Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Amerikan yönetiminin Güney Kıbrıs'a askeri malzeme satışını yenilemesi konusunda öfkelenmiş, bir açıklama yapmış. 10 yıldır uyguladığı silah satışı kısıtlamalarını geçen sene Amerikalılar kaldırmışlardı. Ortak askeri tatbikatlar da düzenliyorlar. Bunların bölgede iyi sonuçları olmayacağını söylemiş Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı efendim. Evet. Bir de Gürcistan'dan bir haber, gerçi çok çelişkili ama hatırlayacaksınız 2008 savaşında kravatını yemek durumunda kalmıştı. Gürcistan'ın eski devlet başkanı ülkesine geri döndüğünü duyurmuş. Hakkında bir dizi dava vardı. Gıyabında tutuklama kararı da vardı. Gerçi Gürcü yetkililer hayır gelmedi, sınırdan geçmedi diyorlar, ama acayip bir durum. Ukrayna'ya gitti, politikaya atıldı. Odessa valisi bile oldu kendisi. Hala da Ukrayna'da siyaset yapıyor bir şekilde. Evet, şimdi birazdan İsmail Hakkı Pekin'e bağlanacağız. Emekli Kor Generalimiz, Türkiye-Rusya, Türkiye-Amerika ilişkilerine bakacağız. Soçi'de Vladimir Putin'le Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiler ve özellikle de İdlib, Suriye kısımlarını saymazsak aslında askeri uçaklar, S-400'ler, denizaltılar, yeni nükleer tesis, santral kurulması gibi teknik konularda yeni işbirliği olanaklarına vurgu yaptılar. Savunma sanayi dahil olmak üzere yeni nükleer santral Akkuyu'nun dışında kastediyorum. Ama onun dışında tabii siyasi açıdan da İdlib meselesi ortada. İşte Kafkasya'dan Libya'ya, Afganistan'a uzanan başlıklar da var. İsmail Hakkı Pekin'e değerlendirmelerini soracağım. Görüşmeyle ilgili tabii Rus basınında da pek çok değerlendirme yapılıyor. Daha ziyade istikrarlı bir biçimde ilişkileri devam ettirme vurgusu var iki ülkenin arasındaki sorunlara rağmen. Hal böyleyken de Amerika'da 10 senatör Joe Biden'a mektup yazmışlar. Daha çok Türkiye'deki Kürt meselesiyle alakalı ve HDP'nin kapatılma çabalarına karşı durması için Ankara'ya baskı yapması vurgusuyla yazılmış bir mektup, iddianame vardı. HDP'nin kapatılma girişiminden endişe duyduklarını senatörler dile getirmişler. Tabii S-400 meselesi Ankara ile Amerika arasında en büyük problem. Biden Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne yeni bir aday gösterdi, Jeff Flake. Onun da Senato oturumları vardı bu hafta. Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda konuştu. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyledi. Amerikan şirketlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. S-400 meselesinde tabii kassa yaptırımlarının daha da derin tetiklenme riskinden bahsetti. Özellikle dikkatimi çeken tabii Ukrayna meselesini, Türkiye ile birlikte çalıştığımız pek çok konu var. Onların ilerletilmesi mümkün derken anmış olması, Türkiye'nin Ukrayna'da Rusya'nın eylemlerine karşı duran ülke olduğunu, Ukrayna ve Gürcistan'ın da NATO üyeliğini desteklediğini, ayrıca Suriye'de insani yardımlara yardım eden ülke olduğunu belirtmiş. Afganistan'da da Türkiye yanımızda durdu diyor Jeff Flake, Biden'ın Ankara'ya atamak istediği yeni büyükelçi. Kıbrıs'ta biraz tabii iki devlet falan olmaz. BM kararlarına aykırı vurgusu yapmış basın özgürlüğünden bahsederken de Ankara'ya karşı işte Çin'deki gibi pek çok gazeteci Erdoğan yönetiminin hapse attığını, kendisinin bu konuda uyarılarda bulunacağını falan eklemiş vaziyette. Dolayısıyla enteresan bu anlamda başlıklar var yeni olası potansiyel Amerikan büyükelçisiyle ilgili. Dün Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanmıştı 3,5 saat. Sonrasında da bir açıklama yapıldı. Genel olarak terörle mücadele, Afganistan, Libya, iklim değişikliği bile var metinde ama dikkat çekici olan tabii Suriye ile ilgili vurgular. Sivillere zarar veren eylemlerin hassas dengeleri kalıcı çözümü engelleyeceği vurgusu. İdlib'de yeni bir operasyon hazırlığı ve Soçi zirvesi sonrası Türkiye'nin bölgeden çekilmesi söz konusu olacak haberleri varken Milli Güvenlik Konseyi'nin bildirisinde bu vurgu dikkat çekiyor. Yani yine yeniden bir ne zaman Suriye ordusu topraklarında egemenliği sağlamak istese hemen bir göç krizi çıkıyor. Göç vurgusu yapılıyor. Aynı şekilde bunlar söz konusu. Evet, bir de tabii Ekim ayında da yine bir Suriye tezkeresi, Irak tezkeresiyle birleşiyor ve muhalefet de buna itiraz edemez hale geliyor. Böyle enteresan bir başlık var. Faysal Miktat, Suriye Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmıştı. Özellikle ikili görüşmeleri dikkat çekmişti. Ürdün'le, Lübnan'la son dönemde gidip gelmeler de oldu. Sadece BM Genel Kurulu da değil. Yeniden Suriye'nin Arap Birliği'nde yerini alması, pek çok ülkeyle ilişki kurması için yeni bir ortam olduğunu, uluslararası tavrın Suriye'ye yönelik tamamen değiştiğini dile getirmiş kendisi ve Suriye'nin de hiçbir konuda taviz vermediğini vurgulamış, terörizmle mücadelede devam edeceklerini söylemiş. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Suzan da dün aktarmıştı. Belli benzer değerlendirmeler yapmıştı. Amerikan projesinin de bu bağlamda Suriye'yi hedef alan projesinin de başarısız olduğunu dile getirmişti kendisi. Evet, Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl sonra yeniden başlamış. Orada da temaslar artmıştı. Libya'daki geçiş yönetimiyle Mısır yönetimi arasında. Mısır'da Müslüman kardeşler Müslüman kardeşleri canlandırma planlarının engellendiği açıklandı. Bunu İçişleri Bakanlığı açıklamış. Bir ev baskınında 8 milyon 400 bin dolar ele geçirilmiş. Mühimmat da, belgeler de ele geçirilmiş iddiaya göre. Katar'da milletvekilliği seçimleri yapılacakmış. Kadın adaylar da ilk defa olduğu söyleniyor. Monarşiyle yönetiliyor. Danışma niteliğinde bir şura meclisi var Katar'da. Katar'da öyle bir normal demokrasi yok tabii, onu belirtmek lazım. Ve son olarak İran-Azerbaycan ilişkilerindeki gerilim. Özellikle geçen seneki bu dönemde Dağlık Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın 1990'larda Sovyetlerin çözülmesinden sonra kaybettiği toprakları çoğunu geri kazanmasıyla sonuçlanmıştı. Bu süreçte tabii Türkiye'nin katkıları büyük Azerbaycan'a, ama Azerbaycan'ın 2010'ların başından beri İsrail'le geliştirdiği ilişkilerde aynı şekilde yaklaşık 1.6 milyarlık işte İHA hava savunma sistemleri sattı İsrail Azerbaycan'a ve bu savaşta da katkıları eksik olmadı Dağlık Karabağ Savaşı'nda. Şimdi bir şekilde Azerbaycan'da bir İsrail üssü, hava üssü verildiği iddiaları ortaya atılıyor. Ne kadar doğru ben bilmiyorum açıkçası ama İran'ın devrim muhafızları komutanı, kara kuvvetleri komutanı Muhammed Pakpur çok sert bir açıklama yapmış. İsrail'in komşuları olmasına kabul etmeyeceklerini söylemiş ve tatbikat sınırda tatbikat düzenleme sebeplerini komşularının iyi bildiğini söylemiş. Bunu tabii geçtiğimiz günlerde İlham Aliyev'in açıklamalarına binaen söylüyor. İlham Aliyev neden şimdi, neden sınırlarımızda böyle bir tatbikat yapılıyor diye Anadolu Ajansı ile söylesinde dile getirmiş durumda, ona binaen biliyorsunuz nedenini şeklinde konuşuyor. İran'ın tatbikatının ismi de Hayber Fatihleri olarak konulmuş. Bu da dikkat çekici. Arap Yarımadası'nın kuzeybatısında 628'de peygamberin ordusunun Yahudi kabilelerle savaşına atıf yapan bir isim bu. Ve Yahudi, o dönemdeki Yahudi kabileler kaybetmişler, yaşamalarına para ödemeleri karşılığında izin verilmiş. Böyle bir durum var. Amir Abdullahian, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı da aynı şekilde İsrail'in İran'ın milli güvenliğini tehdit edecek şekilde burunlarının dibinde faaliyet göstermesini kabul edilemez bulduklarını dile getirdi. Gerçi İçişleri Bakanı Ahmet Vahid'e açıklama yapmış, hani yanlış anlaşılmalar var, diplomatik yollarla çözülecek diye, ama böyle dikkat çekici gelişmeler var. Bu arada Pakpur, İran Kara Kuvvetleri Komutanı, Irak'ı da uyarmış. Kuzey Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde İran karşıtı faaliyetlere izin verilmemesi gerektiğini dile getirmiş efendim. Evet, şimdi bir evet. Arkadaşlar, ara vermeden İsmail Hakkı Bey'i arayalım isterseniz. Ben de bu arada bir iki başlık daha aktarayım. Hem kesintiye uğradığını söylüyor kimi izleyicilerimiz. Bugün ara şarkı vermeyelim. Birkaç başlık daha aktaracağım size. Bahreyn'de dün söylemiştim, İsrail Büyükelçiliğini resmi törenle açtılar. İbrahim Abraham Anlaşmalarının yıl dönümü. Donald Trump sayesinde İsrail'in Arap ülkeleriyle, Körfez'le, Fas'la, Sudan'la normalleşmesinin önünün açıldığını anımsatalım. Evet, İsmail Hakkı Bey hattımızdaymış. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Ben dünya gündemini dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için özetlerken hem Cumhurbaşkanı'nın günlerdir Amerika seyahati, BM seyahati vesilesiyle verdiği ve dönüşte verdiği mesajları, hem de Soçi zirvesi gerçekleşti çarşamba günü. Oradan çıkan sonuçları da aktarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi tabii gerçekten herkes hararetli bir biçimde tartışıyor ama bizim için de hep aynı şeyler tekrar mı ediyor diye kafamızda, aklımıza bu soru geliyor. Çünkü yılda bir kere Türkiye'nin Amerika'ya karşı, gerçi bu kadar sert bir retorik hiç olmuş muydu emin değilim ama bu sefer Biden yönetimine yönelik Cumhurbaşkanı'nın sert açıklamaları oldu. O açıklamalar eşliğinde Soçi'ye gitti ve özellikle teknik işbirliği, savunma sanayi, işte enerji işbirliği konularında parlak bir tablo gözüküyor Soçi ziyareti, ama kritik siyasi başlıklar var. Onları da çok anlayamadık. Çok da yansıtılmadı. Ortak basın toplantısı da olmadığı için. Şimdi şunu soracağım size öncelikle. Amerika ve Türkiye arasındaki bu gelgitlerin anlamı nedir? Sürekli tekrarlanan belli dönemler itibariyle neden böyle bir şeyle uğraşıyoruz biz?
Yani şunun için bence öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut bu dünya düzenini ya da dünyayı şekillendirme konusuyla ilgili yapmış olduğu faaliyetler var. Onların içerisinde işte bu şeyde Avustralya ve İngiltere'de yapmış olduğu faaliyet, pakt, ondan sonra dediğimiz Hindistan'ın da dair olduğu, Avustralya'nın da dair olduğu, Japonya'nın da dair olduğu başka bir pakt. Bunlar devam ediyor. Bunun karşılığında da karşı tarafta işte şeyler var. Onlar da Çin ve Rusya'da kendilerince şekillendirmeye çalışıyorlar ki bu şekillendirme olayı yani 30'lara 35'lere kadar sürecek bir olay. Asıl dünyanın ne şekil aldığını o zaman daha rahat görürüz ama bu arada Orta Doğu'da da biçilmiş bir şey var. Bir düzen var. O düzen içerisinde Türkiye'ye bazı görevler veriyor. Türkiye'yi şekillendirmeye çalışıyorlar. Yani Ortadoğu'da bir işte Birleşik Kürt Devleti'nin kurulması gibi ya da Suriye'nin parçalanması gibi ve işte Doğu Akdeniz'deki durum, İran'ın tecrit edilmesi, Rusya'nın tecrit edilmesi, Karadeniz'de daha fazla donanma çıkması vesaire falan, bütün bunlara baktığımızda Türkiye'yi zorluyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de ısrarla buradan kaçınıp işte biraz daha bağımsız hareket etmeye çalışıyor ama birçok bağlantımız var, bağımlılığımız var, ekonomik olmak üzere bazı konular olmak üzere. Dolayısıyla Türkiye sıkıştırdıkça Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye zor durumda kalıyor ve bu sefer de aynı şey oldu.
Yani, ama efendim bu dediğinizi son 10 senenin herhalde epey büyük bir kısmında bütün bu projelerde hatta yeni Afganistan için böyle bir arzu yok muydu Ankara'dan sıkıştırma derken?
Vardı, hala da vardı ama sonuçta öyle bir yere geldi ki yani Amerika'nın yaptığınız zaman iktidarda kalmanız mümkün değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği işte yeni baştan bir diyor şey, süreç başlatın diyor şeyle ilgili, terörle ilgili. Ondan sonra Suriye'de şunu yapın diyor. Doğu Akdeniz'e çıkın, petrol aramayın, Yunanlılarla adalar konusunda bir şey yapmayın, Karadeniz'de şunu çıkartın. Yani şimdi bunlara karşı Türkiye bağımsız adede verecek politika izlemeye çalışıyor. İşte silah alıyor şeyde, S-400 vermiyorsun, S-400 alıyorum diyor. S-400 alımı her ne kadar bir gereksinme etse de aslında aynı zamanda bir siyasi alındır, siyasi bir davranış Amerika'ya karşı. Ben senin dediklerini yapmaya mecbur değilim falan diye. Bu durumda da Amerika Birleşik Devletleri her seferinde Türkiye'yi refüze ediyor. Yani ya Cumhurbaşkanı'yla görüşmüyor, ya kaslı yaptırımlarını ortaya koyuyor, ya başka bir şey ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önüne koyduğu maliyetler çok fazla. O maliyetlerle bir şeyin iktidarın devamı çok zor.
Yani peki efendim şunu araya giriyorum, kusura bakmayın. Şimdi Cumhurbaşkanı tabii Biden'la ilgili tonunu bayağı yükselterek gitti. Ancak daha sonra dönüşte de benim anladığım kadarıyla yaptıkları eleştirilerin karşılığını bulduğunu çıkartıyor olsa gerek ki hem Roma'da görüşeceğiz hem Glasgow'da görüşeceğiz Joe Biden'la dedi. Soracağız Suriye'de ne yapacaklar diye. Yani hala bir beklenti var diye anlıyorum. Bir de yeni büyükelçi ataması, senato oturumları vardı bu hafta. Jeff Flake eski senatör. Onun mesajları var. Aslında bildiğimiz şeyleri S-400'lerle ilgili ya da Suriye'deki Türkiye katkılarını Amerika Birleşik Devletleri politikasına aktarmış ama bir de dikkat çekici bir biçimde. Şimdi Ukrayna başta da açılıyor. Çok memnunuz Türkiye'nin Ukrayna da uyguladığı politikalardan, Rusya'nın eylemlerine karşı Türkiye duruyor gibi vurgular yapmış. Yeni bir şey mi denkleme giriyor bu bağlamda ya da Amerikalıların beklentisi mi bu, nedir?
Eskiden beri devam eden bir şey bu. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri bazı şeyleri bazı kimselere söyletiyor. Öyle devam ediyor. Şimdi biz şeyde kalmak istiyorduk. Kime karşı bir jesti bu? Havaalanı işletilmesi konusu Afganistan'da. Amerika'ya karşı ve Batı'ya karşı. Bakın biz size lazımız. Onun için bizi bir kenara atmayın. Atmasın. Bizi de dikkat edin falan diye. Aynı şey Türkiye Karadeniz'de de şeyde de hem Kırım'da hem de Ukrayna'da aynı politikayı izliyor. Yani Amerika'yı memnun etme, Batı'yı memnun etme politikasını izliyor. Ve bence Zelenski'den çok daha fazla Ukrayna'yı savunur durumda. Yani böyle baktığımız zaman bu sefer Rusya devreye giriyor. Yani Rusya'ya karşı yetiştiriyor. Ama Amerika'dan beklediğimiz karşılığı alamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bizim istediğimiz şeyi vermiyor. Yani mesela Cumhurbaşkanı'yla görüşmüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi Türkiye için büyük bir prestij olacaktı Biden'ın. Oradan zayıf bir elle geldi. Putin'e gitti. O da bir prestij tabii. Yani gelirken söylediklerine bakarsak ya Putin'e giderken söylediklerine bakarsak ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Biz size muhtaç değiliz. Aynı zamanda bizim alternatiflerimiz var. İşte Ruslar falan diye. Tabii bunun karşısında hemen arkasından daha seyahat başlamadan evvel bu Roma görüşmesi konusu gündeme geldi. Tabii o ne kadar planlanmıştır, gerçekleşmiştir bilemiyorum ama sonuçta Glasgow konusu gündeme geldi. Bu hala Türkiye'nin bir tarafıyla baskıyı terk etmediğini, terk etmek istemediğini, kendini batta bulduğunu, NATO'da bulduğunu, hı hı. Yani bunu açık ve net olarak görüyoruz. Oraya göz kırptığını bu şeyden bile görüyoruz. Yani bir anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinin değişmesinden bile görüyoruz. Ama hı hı. Şeyi de, yani bizim gibi devletler, biz küçük orta boy bir devletiz. Dolayısıyla politikalarımızı düzenlerken, dış politika yaparken böyle istediğimiz gibi hareket etmemiz, bağımsız olmamız mümkün değil. Çünkü bir şey söylediğimizde, bir hareket yaptığımızda, işte Ukrayna'da bir hareket yaptığımızda, Kırım'da bir şey yaptığımızda hemen Rusya alınıyor. Çünkü bu sefer Rusya'ya bağımlıyız. İşte şey var, doğalgaz konusu var. Kışın ilave doğalgaza ihtiyacımız var. Paralı aynı fiyattan alacak mıyız, almayacak mıyız? Dünyada bir enerji krizi var. Avrupa'da 1.000 doların üzerine çıkmış. 1.000 metre gibi falan. Şimdi bunun oradan o etkileniyor. Bu taraftan başka bir şey yapıyoruz. Amerika'ya diyoruz ki buradan kuvvetlerini çıkar. Ondan sonra bu sefer Amerika etkileniyor. YPG konusu var.
Rusya... Gerçekten çıkarmasını istiyor mu sizce Cumhurbaşkanı Suriye'den Amerika'nın? Çünkü çok yakın zamanda, hatta geçen NATO zirvesinde NATO'yu davet etti Orta Doğu'ya kendisi. Tam anlayamıyorum, o yüzden soruyorum size. Gerçekten yani Amerika söyleyeyim. Irak'tan ve Suriye'den çekilsin istiyor mu Erdoğan yönetimi?
Yani Amerika çekilsin istiyor mu istemiyor mu? Bence çekilsin istemez, çünkü sonuçta Rusya'yı başka türlü dengeleyemezler. Yani Rusya'yı dengelemek için orada Amerika'nın olması gerekiyor. Amerika'nın bir şekilde o bölgede bulunması gerekiyor. Yani ama biz neden rahatsızız? O bölgede bir işte, bir özel yapıdan rahatsızız. Özel yapı kuruluyor, ediliyor falan diye rahatsız. Ama sonuçta Amerika'nın Orta Doğu'da olması, hem Irak'ta hem Suriye'de olması aynı zamanda Rusya'ya karşılığı bir şeydir. Bir denge unsurudur. Yani Türkiye olayı böyle takip ediyor bana göre. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Ama yerine geldiğimiz zaman işte Amerika bize diyor, şey düzeltiyorum, Rusya ve Lavrov ve şey Esad diyor ki yabancılar çıksın buradan ya da onun dışına çıksın diyor. Kim çıkacak? Türkiye ile Amerika var. Türkiye diyor ki Amerika çıksın diyor. Bunlar biraz şey gibi, yani sanki bir şeyler yapmak. Mesela İdlib'de de Rusya'nın bazı hava kuvvetlerinin şeyleri vardı, taarruzları vardı. Son günlerde 30-40 civarında bir taarruz vardı.
Evet.
O da bütün bu olaylar karşısında Türkiye'ye şeyi hatırlatmak için, bak İdlib'de böyle sorumluluklarım var, bunları yerine getir. Bir de çok fazla öbür tarafa da, ama benimle de meşgul ol, benim dediklerimi de unutma falan gibi. Yani ondan sonra Kırım seçimlerini kabul etmiyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun gibi demeçler veriyorsun. Burada da sorumluluklarım var. Dolayısıyla buralarda sorumluluk olursa buna dikkat etmen lazım. Rusya Türkiye'yi ikaz ediyor. Yani sözde ikaz etmesine gerek yok. İşte atış ediyor. İşte Suriye Milli Ordusu'ndan Afrin'de 6 kişi öldü biliyorsunuz, karargah yaptılar falan. Dolayısıyla bunların hepsi bir şekilde belli yerler var. Türkiye'yi böyle sıkıştıracakları. Bunlar da onlardan birisi. Bir şey olduğu zaman birisi Türkiye'yi kasadan sıkıştırıyor. Öbürküsü bugün de diyor ki şu kasa yaptırımları işte mektup yazmış 10 tane Amerika başkanı, diyor ki Türkiye'ye şunlar yapılsın. Çünkü Türkiye diyor işte Ermenilere şunu yapıyor, kendi Kürtlere bunu yapıyor. İşte Demirtaş hapiste, partiyi kapatma durumu var gibi. Hindistan'la ilgili konular var. Yani bütün bunlar yani bir yere dokunduğunuz...
Herkes Türkiye'nin üzerine geliyor diyorsunuz hocam. Anladım. Evet. Peki ama şunu soracağım. Yani Türkiye'nin İdlib gibi Şeriatistan kurulan bir yerde çıkarı ne olabilir? Yani komşularıyla son dönemde normalleşmeye gitme çabaları vardı. Mısır'dan tutalım da işte Körfez'e kadar. Gerçekten kendi sınırlarını koruyabilen bir Türkiye ve komşularıyla ilişkilerini dengeleyen bir Türkiye, bu Arap Baharı dedikleri süreçte rejim değişikliklerine kalkışan Türkiye değil de daha ye olmaz mı çıkarlar açısından? Türkiye halkı bağlamında söylüyorum, Türk halkı bağlamında.
Şeyi söylüyorsunuz, şimdi İdlib konusunda...
Soçi sonrası ne bekliyorsunuz aslında, onu sormaya çalışıyorum. Ne yapılmalı?
İdlib'de aslında, İdlib'de %90 oranında HTŞ hakim. Yani eski El Nusra'nın, El Kaide'nin unsurlarına olan bir bölüm hakim. Ve bizim orada pek fazla hakimiyetimiz yok. Bütün şehirlere, İdlib'in merkezine, kırsala, hakim. Geri kalan kısımlara da diğerleri var. İşte bu şeyler zaman zaman da onlar Hürasettin gibi gruplar bizim askerlerimizi falan öldürüyor. Gereken bir takım terörist faaliyetlerde bulunuyor. Şimdi Türkiye Rusya'nın bizden istediği şu. Rusya diyor ki buraya diyor Medet Karayolu çok önemli bir yol. Dolayısıyla buraya hakim olmak istiyor. Çünkü buraya hakim olmazsanız Esad Suriye'yi idare edemez. Burası nefes borusu. Dolayısıyla buradaki adamları çıkartmak için gereken yap. Sen biraz daha kuzeye çekil diyor. Ben operasyon yapayım diye. Şimdi Rusya'nın istediği bu. Orayı temizlemek.
Evet.
Peki Türkiye ne istiyor? Türkiye tabii gerekçeleri farklı olabilir ama diyor ki işte bunu yaparsanız diyor bir insanlık durumu çıkar. Çünkü işte Gerasimov doktrini var ya, yani bütüncü bir böyle sivil asker demeden, terörist demeden Rusların böyle bir şeyi var. Genel bir temizlik hareketi var. Öyle bir şey olabilir diyor. Ondan sonra göç olabilir bana diyor. Tekrar göçe tahammülüm yok diyor benim diyor. Bir de buradan teröristler şeye gelir diyor. Bu tarafa gelir diyor. Şimdi bu konu, göç konusu bir neden midir? Bizi korkutmak için yapılan bir şeydir. Teröristlerin Türkiye'ye gelmesi konusu...
Zaten geldiler hocam.
Evet, bizi korkutmak için midir? Yoksa burada bir ideolojik bir sorun vardır. Yani şeyle ilgili. Acaba bu bölgede bir... çünkü bu buradaki şeyler üzerinde, HTŞ'ler üzerinde Amerika'nın da etkisi var. Amerika'nın istihbaratının da etkisi var. Buradaki buradaki adamlar istedikleri zaman Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi karşı karşıya getirebiliyor. Rusya'yı burada, Türkiye'yi burada sıkıştırabiliyor. Dolayısıyla acaba bu konuda Türkiye'nin de zaafından, yani bu ideolojik zaafından, Müslüman kardeşler ya da işte selefilik konusuyla ilgili işte aynı şeyde bulunmaktan kaynaklanan Müslümanların o bölgede bulmasından, o bölgede belki de bir gerilekçik tesis etmesinden mi bahsediyoruz? Yoksa geleceğe yönelik bazı planlarımız mı var? Biz burada dururuz, öbür tarafta da Amerika Birleşik Devletleri YPG devleti, YPG özerk devleti kurabilir. Ona karşılığında biz de burada işte bir emirlik ya da Türkiye'ye bağlı bir özerk yapı oluşturabilir miyiz? Bunun hesabı mı yapılıyor? Yani buna bakmak lazım. Gerçi bunlar şeyde var, konuşuluyor, ediliyor. Ama gerçekten orada biz hakim değiliz.
O zaman o Soçi belgeleri imzalandı ama sonuçta öyle de bir
temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor ve ama bunu zaten Türkiye yani imzalarken de herhalde bunun kolay olmayacağını, mümkün olmayacağını biliyordu. Şimdi Rusya tabii bunu kullanıyor. Rahatlıkla kullanıyor ve Türkiye her seferinde hatırlatıyor bu konuyu. Şimdilik en azından 2023'e kadar bu için böyle yani belki sınırlı bir harekat olabilir bölgede. Yani şeyde sınırlanmış, Halep'in kuzeyinde, İdlib şehrinin güneyinde biraz daha ağır silahlar kullanmadan ya da belli coğrafi bölgeler kullanmak suretiyle işte şeye doğru, güneye doğru bir takım böyle koridorlar, halkın kaçabileceği koridor açılmak suretiyle böyle bir şey yapılabilir diye değerlendiriyorum.
Sınırlı.
Ama bunun dışında sükunet devam edecek. Yani en azından 2023'e kadar bu işin kalacağını, seçimlere kadar kalacağını düşünüyorum. Tabii bunun karşılığında Rusya'ya biz ne verdik? Rusya bizden hangi talepte bulundu? Mesela onu bilmiyorum. Yani ona bakmak lazım. Yani bunun karşısında ne yaptık, ne ettik? Yani mesela işte diğer iki tane de şeyin nükleer santralın şeyini Amerika'ya vermek gibi, Rusya'ya vermek gibi daha farklı şeyler de olabilir tabii. Suriye konusunda, diğer konularda. Onlara ne verdik? Ona bakmak lazım.
Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Estağfurullah. Evet, İyi günler diliyorum.
İyi günler. Evet, emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin İstinye Üniversitesi Güvenlik Savunma Stratejileri Uygulama Merkezi'nin, Araştırma Merkezi'nin koordinatörü aynı zamanda kendisi. Hem Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika'nın Türkiye'den talepleri, hem Soçi görüşmesi sonrası Türkiye-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerini aldık efendim. Bu haftayı da bitiriyoruz. Haftaya ben sizden bir izin rica edeceğim. 5 güncük kadar. Ama sonra burada olacağım efendim. Tamara'dan Abrazame ile veda edelim size. Bugün görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual a que ayer. Abrázame. Pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual a que ayer. Abrázame.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.